Ayrım 23. Akıl Çağı, Özgürlük Yolları 1. Jean-Paul Sartre. Sayfa 177. Bakışlarını salonda dolaştırdı ve yüksek sesle, "Pis bir kalabalık var bu gece," dedi. Boris, "Yok canım," dedi. "Bana hiç öyle görünmemişti." Lola'yı gözleriyle utanmazca yiyen ev için komşusu bu sözleri duyarak sararmıştı. Matthew'nun canı gülmek istedi. Lola'yı çok sevimli buluyordu. "Alışkanlığın yok da ondan," dedi Lola. "Salona girer girmez onların kötü bir oyun oynamış olduklarını hissettim. Öyle ikiyüzlü bir sırıtışları vardı ki." Sonra devam etti. "Eğer kız buradan kovulursa artık kaldırımlarda müşteri bekleyecek, anladınız mı?" Eviç birden başını kaldırdı, şaşırmış gibiydi. Şiddetle, "Kaldırımlarda dolaşsın, umurumda değil," dedi. "Hem bu ona dans etmekten daha çok yakışır." Başını dik tutmak, pembeleşmiş, mavisi solmuş gözlerini açabilmek için kendini zorluyordu. Sonra güveni sarsılır gibi oldu. Gönül alıcı bir sesle ilave etti. "Tabii anlıyorum, yaşamını kazanmak zorunda." Kimse yanıt vermedi ve Matthew onun yerine acı çekti. Başını dimdik tutabilmek zordu herhalde. Lola ona rahat bir gülümsemeyle bakıyordu. Zengin çocuğu ne olacak diye düşünüyordu herhalde. Eviç usulca güldü, muzip bir ifadeyle, "Benim dans etmeme gerek yok," dedi. Gülüşü dudaklarında dondu ve başı öne düştü. Boris yumuşak bir sesle, "Ne oluyor buna?" diye söylendi. Lola Eviç'in başını merakla seyrediyordu. Birkaç saniye sonra küçük ve tombul elini uzatarak Eviç'in saçlarını yakaladı ve başını yukarı kaldırmaya zorladı. Bir hasta bakıcıya benziyordu. "Ne var çocuğum, biraz çok mu içtik ha?" Eviç'in sarışın bukdeleri bir perde gibi aralandı. Soluk ve çıkıntılı yanakları meydana çıktı. Matthew heyecanlanmadan kusacak diye düşündü. Lola Eviç'in saçlarını çekiyordu. "Açın gözlerinizi, hadi bakalım açın gözlerinizi. Yüzüme bakın bakayım." Eviç'in gözleri koskocaman açıldı. Kin ve nefretle pırıl pırıldı, buz gibi bir sesle. "Pekala, işte size bakıyorum," dedi. "Vay," dedi, "o kadar da sarhoş değil misiniz?" Eviç'in saçlarını bıraktı. Eviç çabucak ellerini kaldırdı ve saçlarını yanaklarına yapıştırdı. Bir maskeyi yeniden düzeltiyor gibiydi. Gerçekten de üç köşeli yüzü parmaklarının ucunda meydana çıkmıştı. Ama dudaklarının kenarlarında ve gözlerinde yorgun, yıpranmış bir şeyler kalmıştı. Bir an bir uyur gezerin insanı ürküten haliyle kımıldamadan durdu. Orkestra bir slova başlamıştı. Lola, "Beni kaldırıyor musun?" diye sordu. Boris kalktı ve dansa başladılar. Matthew onları gözleriyle kovaladı. Canı konuşmak istemiyordu. Eviç karanlık bir sesle, "Bu kadın bana hakaret ediyor," dedi. "Lola mı?" "Hayır, yan masadaki. Beni ayıplıyor." Matthew yanıt vermedi. Eviç tekrar konuştu. "Bu gece ne kadar eğlenmek istiyordum. Sonra işte, şampanyadan nefret ediyorum." "Benden de nefret ediyordur çünkü şampanyayı ona ben içirdim." Onun şişeyi aldığını ve kadehini doldurduğunu görerek şaşırdı. "Ne yapıyorsunuz?" diye sordum. "Herhalde yetecek kadar içmedim diyorum. Bir yere kadar gitmek gerek, ondan sonrası iyidir." Matthew ona engel olması gerektiğini düşündü ama ses çıkarmadı. Eviç kadehi dudaklarına götürdü ve yüzünü tiksintiyle buruşturdu. Kadehi bırakırken, "Ne berbat şey," dedi. Boris ile Lola masanın yanından geçtiler, gülüyorlardı. Lola, "Ne haber bebek?" diye seslendi. Eviç nazik bir gülümsemeyle, "Çok iyi," dedi. Şampanya kadehini aldı ve Lola'nın gözünü ayırmadan bir nefeste içti. Lola da gülümsedi ve dans ederek uzaklaştılar. Eviç büyülenmiş gibiydi. Hemen de duyulmayacak kadar alçak sesle, "Onu nasıl da bastırıyor kendine," dedi. Bu gülünç bir şey. Tıpkı bir dev anasına benziyor." Matthew kıskanıyor diye düşündü ama hangisini? Eviç sarhoştu. Dudaklarında sağlıksız bir gülümsemeyle yalnızca Boris ve Lola'ya bakıyordu. Matthew'nun varlığını aldırış ettiği yoktu. Matthew yüksek sesle konuşmasını mazur gösterecek bir araçtı şimdi. Gülüşleri, tavırları, söylediklerinin hepsi onun içinden geçip gidiyor ve gene Eviç'e dönüyordu. Matthew, "Buna kahrolmam gerekirdi," diye düşündü. Oysa vız geliyor. Eviç birden, "Dans edelim," dedi. Matthew irkildi. "Siz benimle dans etmeyi sevmezsiniz," dedi. "Zararı yok," dedi Eviç. "Zaten sarhoşum ben." kalktı, sallanıyordu. Az kalsın düşecekti. Masanın kenarını yakaladı. Matyo onu kollarının arasına alıp götürdü. Bir buharın içine girdiler. Kalabalık, kokulu ve karanlık üzerlerine kapandı. Matyo bir an boğulmuş gibi oldu. Ama hemen kendine geldi. Bir zincirin arkasında ayaklarına bakarak tempoyu yakaladı. İlk melodilerden beri İviç yoktu, uçmuştu. Ne kadar hafifsiniz. Gözlerini yere indirdi ve birçok ayak gördü. Benim kadar bile dans edemeyen bir sürü adam var diye düşündü. İviç'i biraz kendinden uzakta, kollarının ta ucunda tutuyor, ona bakmıyordu. İviç, iyi dans ediyorsunuz dedi ama zevk almadığınız belli oluyor. Matyo, hayır ama biraz korkuyorum dedi, gülümsedi. Şaşılacak şey dedi, 2 dakika önce ayakta zor duruyordunuz, şimdi bir profesyonel gibi dans ediyorsunuz. İviç, ölecek halde olsam gene dans edebilirim dedi. Bütün gece sabaha dek dans ederim, yorulmam. Ben de öyle olmak isterdim. Yapamazsınız, biliyorum. İviç sinirli bir aceleyle çevresine bakıyordu. Dev anasını göremiyorum dedi. Lola mı? Arkanızda, solda. Onlara doğru gidelim. Zayıf bir adama çarptılar. Adam özür diledi. Kadın öfkeyle baktı. İviç başı geriye dönük, Matthew'yu geri itiyordu. Ne Boris ne Lola onları görmüştü. Lola gözlerini kapamıştı. Mavi göz kapakları yüzünde haşin 2 leke gibiydi. Boris kutsal bir yalnızlığın içindeymiş gibi gülümsüyordu. Matthew, daha gidiyor muyuz diye sordu. Burada kalalım, başka yer yok. İviç yeniden ağırlaşmıştı. Gözleri kardeşiyle Lola'ya takılı, hemen de dans etmiyordu. Matthew, İviç'ten 2 perçem arasında küçücük bir kulaktan başka bir şey görmüyordu. Boris ile Lola dönerek onlara doğru geldiler. İyice yaklaştıkları zaman İviç kardeşinin kolunu dirseğinin üzerinden çimdikledi. Merhaba parmak çocuk. Boris şaşkınlıkla gözlerini açtı. Hey İviç, kaçma, bana neden parmak çocuk dedin? İviç yanıt vermedi. Matthew'yu çevirdi ve Boris'e sırtını dönerek dansa devam etti. Lola gözlerini açmıştı. Boris ona, bana neden parmak çocuk dediğini sen anlayabildin mi diye sordu. Lola, galiba anladım dedi. Boris bir şeyler daha söyledi ama alkış sesleri kelimeleri boğdu, caz susmuştu. Zenciler seti Arjantin orkestrasına bırakabilmek için acele acele aletlerini topluyorlardı. Matthew ile İviç masalarına döndüler. Çok eğleniyorum dedi İviç. Lola oturmuştu bile. İviç'e gerçekten çok güzel dans ediyorsunuz dedi. İviç yanıt vermedi. Tuhaf bir bakışla gözlerini Lola'ya dikmişti. Boris Matthew'a, amma koşturuyordunuz dedi. Dans ettiğinize 1000 şahit lazımdı. Kardeşiniz öyle istedi dedi Matthew. Boris gülüyordu. Bu kadar iri olduğunuza göre sizin daha çok akrobatik danslar yapmanız gerek zaten. Ağır bir sessizlik oldu. İviç yalnız ve küstah susuyordu ve kimsenin canı konuşmak istemiyordu. Yalnızca kendilerine ait küçücük bir gök, yuvarlak, kuru ve boğucu üzerlerine kapanmıştı. Ampuller yandı. Tangonun ilk notalarıyla İviç Lola'ya doğru eğildi. Kısık bir sesle gelin dedi. Ben idare etmesini bilmem dedi Lola. Ben idare edeceğim dedi İviç. Sonra dişlerini meydana çıkaran kötü bir gülüşle ilave etti. Korkmayın, ben bir erkek gibi idare edebilirim. Kalktılar. İviç Lola'yı yakalayarak kabaca piste doğru itti. Boris piposundan derin nefesler çekerek, ne iç sıkıcı şeyler dedi. Evet, özellikle Lola sıkıyordu insanı, genç kız havasıyla. Bakın dedi Boris. Cebinden boynuz saplı bir hançer çıkardı ve masanın üzerine bıraktı. Sonra bir Arap hançeri diye anlattı. Bakın, emniyet mandalı var. Matthew nazik bir ilgiyle bıçağı aldı. Öyle değil dedi Boris. Tanrım, elinizi parçalayacaksınız. Bıçağı aldı, kınından çıkardı ve kadehinin yanına koydu. Bu bir bedevi şeyhin hançeri dedi. Şu esmer lekeleri görüyor musunuz? Bana satan adam o lekelerin kan lekesi olduğuna yemin etti. Sustular. Matthew uzaktan gölgeli bir denizin üzerinde Lola'nın eski Romalı başını gördü. Lola'nın bu kadar uzun boylu olduğunu fark etmemişti. Gözlerini çevirdi ve Boris'in yüzünde içini burkan saf bir mutluluk gördü. Pişmanlıkla benimle birlikte olduğu için mutlu diye düşündü. Oysa ben ona söyleyecek söz bile bulamıyorum. Boris Şu gelen kadına bakın, dedi. Sağda, üçüncü masada. Boynunda inciler olan sarışın mı? Evet. Yalancı inci tabii. Bakın, o da bize bakıyor. Matthew soğuk gözlü, iri, güzel kıza gizlice baktı. Nasıl buldunuz? Güzel. Geçen gün tanıştık. Bir asılış asıldı. Bütün gece dans edelim diye baltı oldu. Bir de üstüne bana sigara tabakasını hediye etti. Lola deli oldu. Tabakayı metrdotele verdi. Somurtkan bir yüzle ekledi. Gümüştü. Üzerinde küçük taşlar da vardı. Matthew, sizi gözleriyle yiyor dedi. Herhalde. Peki ne yapacaksınız? Boris hor gelen bir tavırla hiç dedi. Ortamalı karının biri. Matthew şaşırmıştı. E ne olacak dedi. Papazlığınız mı tuttu birdenbire? Boris güldü. Yok canım. O demek değil ama orospular, dansözler, şarkıcılar işte hepsi sonunda aynı şey. Biriyle yatıyorsunuz. Hepsi sizinmiş gibi olur. Piposunu masaya bıraktı. Sonra ciddi bir sesle açıkladı. Ben aslında namuslu adamım dedi. Bunlarla ilgim yok. Sizin gibi değilim. Hmm dedi Matthew. Göreceksiniz dedi Boris. Göreceksiniz. Şaşacaksınız. Yemin ederim. Lola ile iş bittikten sonra nasıl papazlar gibi yaşayacağım? Keyifle ellerini ovuşturdu. Matthew, Lola ile iş o kadar çabuk biteceğe benzemiyor dedi. Temmuz'un birinde bitecek. Nesine girersiniz bahsi? Hiçbir şeyine. Her ay bir dahaki ay başında ondan ayrılacağınızı söylersiniz. Her seferinde de bahsi kaybedersiniz. Bana zaten 100 frank, bir dürbün, 5 paket korona korona. Bir de o sen sokağında gördüğümüz şişe içindeki gemiyi borçlusunuz. Hiçbir zaman ayrılmayı düşünemezsiniz. Lola'ya bağlısınız siz. Boris, bu sözleriniz içime işliyor dedi. Matthew heyecansız devam etti. Ne var ki kendinizi gerçekten bağlı hissetmeye katlanamıyorsunuz. Elinizde değil. Boris öfkeli gülerek. Susun bakalım dedi. Sigaralarınızla geminizi almak için gene de bahse girebilirsiniz. Bilirim, bilirim. Namus borçlarınızı asla ödemezsiniz. Siz kötü bir adamsınız. Boris, siz dedi. Siz de sıradan bir adamsınız. Yüzü aydınlandı. Sen sıradan bir herifsin. Nasıl? Birine savrulacak güzel bir küfür değil mi? Fena değil dedi Matthew. Ya da daha iyisi, sen fiyatı biçilmemiş herifin birisin. Yok dedi Matthew, bu iyi değil. Bununla sizin durumunuz zayıflıyor. Boris cömertlikle kabul etti. Hakkınız var, siz çekilmez bir adamsınız çünkü her zaman haklı çıkıyorsunuz. Piposunu özenle doldurarak tekrar yaktı. Açık konuşmak gerekirse dedi, benim niyetim başka. Sonra biraz korkulu ve manyak gözlerle bakarak anlattı. Yüksek sosyeteden bir kadın ayarlamak istiyorum. Bak sen dedi Matthew. O niye? Bilmem. Bana öyle geliyor ki bu çok eğlenceli olur. Kim bilir ne numaralar yapar onlar. Sonra fiyakalı da bir şey. Çoğunun Vogue'da ismi geçiyor. Anlıyorsunuz ya. Bir Vogue alırsınız. Resimlere bakarsınız. Bir de birinin altında bir yazı. Madame le Comtesse de Rocamadour sevgili tazılarıyla. Siz de dün gece bu kadınla yattım diye düşünürsünüz. Bu insanın hoşuna gider herhalde. Şuna bakın, size gülümsüyor dedi Matthew. Evet kuduruyor şimdi. Bu sırf namussuzluğundan biliyor musunuz? Beni Lola'nın elinden almak istiyor. Çünkü Lola'ya diş geçiremiyor başka türlü. Sonra karar verdi. Arkama dönüp oturacağım. Nedir o? Yanında kim onun? Bir arkadaşı. Alcazar'da dans ediyor. Güzel oğlan değil mi ha? Şu surata bakın. Burnunu sokmadığı pislik kalmaz. Ondan sonra bir de bakarsın ortaya gene 16 yaşında tüysüz biri olan olarak çıkmış. Ne olmuş yani dedi Matthew. Siz de 35 yaşına gelince öyle olacaksınız. Boris somurtuk. Ben 35'ime gelene kadar çoktan nalları dikmiş olacağım dedi. Bunu söylemek hoşunuza gidiyor. Ben veremem biliyorum. Boris bir sabah dişlerini fırçalarken diş etini kanatmış ve musluğa kan tükürmüştü. Biliyorum. Sonra? Verem olmak umurumda değil dedi Boris. Ama tedaviler, ilaçlar hiç bana göre değil. Zaten 30'una gelip ölüp gitmeli insan. 30'dan sonra muşmulaya dönüyor. Bir halta yaramıyor. Sonra Matthew'ya bakarak telaşla ilave etti. Bunu sizin için söylemedim. Hayır dedi Matthew. Ama haklısınız. İnsan 30'undan sonra bir halta yaramaz hale geliyor. 2 yaş daha yaşlanmak, sonra ömrümün sonuna kadar hep o yaşta kalabilmek isterdim. Ne güzel olur kim bilir. Matyo ona şaşkın bir sevecenlikle baktı. Boris için gençlik, insan ömrünün çabucak tüketilen ucuz bir bölümüydü ve ondan alabildiğine yararlanmalıydı insan. Ama aynı zamanda o, ruhun bir erdemiydi ve ona layık olmak gerekti. Daha doğrusu insanın kendi gözünde haklı çıkması demekti. Zararı yok diye düşündü Matyo. O genç olmayı biliyor. Buradaki bunca insan arasında yalnız Boris, yalnızca o gerçekten burada, bu gece kulübündeydi. Gerçekten bu sandalyede oturuyordu. Aslında bu o kadar boktan bir şey olmasa gerek, gençliğini kıyasıya yaşamak, ta köküne kadar ve sonra 30'unda geberip gitmek. Zaten ölmese de insan 30'undan sonra gerçekten yaşamıyor ki. Boris, çok canı sıkkın görünüyorsunuz Matyo dedi. Matyo irkildi. Boris utançla kızarmıştı ama gene de ısrarlı bir kaygıyla Matyo'ya bakmakta devam ediyordu. Anlaşılıyor mu diye sordu Matyo. Hem de nasıl? Parasızlık içimi sıkıyor. Boris sertçe. Siz biraz idaresizsiniz dedi. Ben sizin aldığınız aylığı alsaydım sağdan soldan borç aramazdım herhalde. Barmenden aldığım 100 frangı vereyim mi? Mersi, 5000 kağıda ihtiyacım var benim. Boris şaşkın bir ıslık çaldı. Pardon dedi. Arkadaşınız Daniel'den mi alacaksınız? Veremiyor. Ağabeyiniz vermek istemiyor. Hay Allah dedi Boris. Hay Allah kahretsin. Sonra kekeleyerek şaşkın devam etti. Eğer isterseniz. Eğer istersem ne? Hiç düşünüyorum da. Ne boktan iş. Lola'nın bir dolu parası var. Bir boka da yaramıyor. Lola'dan borç almak istemem. Ama yemin ederim ki o paralar hiçbir işe yaramıyor. Öyle duruyor. Bankadaki parasına bir şey demem. Bono alıyor. Borsada oynuyor. O para ona gerekli. Ama tam 7000 frankı var. Nakit para. 4 aydır evinde saklıyor. Elini sürmedi. Hatta bankaya kadar götürecek zaman bile bulamadı. Size diyorum ki bir çantanın içinde öylece duruyor. Matyo canı sıkkın. Anlatamadım dedi. Lola'dan isteyemem. Çünkü istersem vermemezlik edemeyeceğini biliyorum. Boris gülümsedi. Bu doğru dedi. Vermezlik edemez. Gördünüz mü? Ne pis iş be dedi Boris. Şu 5000 kağıt için arpacı kumrusu gibi düşünüp duruyorsunuz. Elinizin altında bir alay para yatıyor. Almak istemiyorsunuz. Peki ondan kendim için istesem? Matthew telaşla. Hayır hayır sakın öyle bir şey yapmayın dedi. Sonunda nasılsa gerçeği öğrenir. Söz değil mi? Israrla. Bakın dedi. Böyle bir şey yaparsanız çok üzülürüm. Boris yanıt vermedi. Bıçağını iki parmağıyla tutmuş, ucu aşağıda, alnının hizasına kadar kaldırmıştı. Matyo içinde bir rahatsızlık duydu. Ne alçak herifim ben diye düşündü. Marcel'i harcayarak soyluluk numaraları yapmaya ne hakkım var? Boris'e döndü ona. Lola'dan şu parayı alıverin demek istiyordu ama tek kelime söylemedi. Bütün kanı yüzüne hücum etmişti. Boris parmaklarını araladı ve bıçak düştü. Keskin çelik masaya saplandı. Boynu sap titredi. İviç'le Lola masaya dönmüşlerdi. Boris bıçağı çekip çıkardı ve masaya baktı. Lola, bu korkunç şey de ne diye sordu. Bir bedevi şeyhin hançeri dedi Boris. Seni doğru yola getirmek için aldım. Sen küçük bir canavarsın. Orkestra yeni bir tangoya başlamıştı. Boris Lola'ya karanlık gözlerle bakarak hadi kalk dedi. Hepiniz el birliği edip beni cennete göndereceksiniz galiba. Yüzü aydınlanmıştı. Mutlu bir gülümsemeyle devam etti. Çok tatlısın. Boris ayağa kalktı ve Matthew gene de parayı isteyecek diye düşündü. Utançla içi ezilmişti ve kendini sefil bir şekilde ferahlamış hissediyordu. İviç yanındaki iskemleye geçti. Kısık bir sesle nefis bir kadın diye söylendi. Evet çok güzel. Oo hele bedeni, o canlı, taze, dipdiri beden üzerinde o yorulmuş, yıpranmış baş ne heyecan verici bir şey. Zamanın aktığını duyar gibiydim. Kollarımın arasında tükenip sönecek sandım. 23. ayrımın sonu, sayfa 184.